12. Ayrım.
Gültekin Yazgan'ın kitabında Tülay Hanım'la tanışması ve evliliğe karar vermeleri özet olarak yer alıyor. Ama evdeki konuşmamızda Tülay Hanım kitapta yer almayan sahne arkası bilgiler de aktardı.
Babamı kaybettiğimde 3 yaşındaymışım. Ablalarımdan biri benden 18, diğeri 20 yaş büyüktü. Ben ailede bayağı küçüktüm.
Öyle anlaşılıyor.
Ablamın biri ben doğduğum zaman yeni öğretmen çıkmış. Diğer ablam ise ben 3 yaşına gelince. İkisi de artık öğretmen olarak kazançları olan kişiler. Beni çok şımarttılar. Babamın ölümü ve benim onlara göre çok küçük olmam nedeniyle bana anne şefkatiyle ve babamın yerini tutmak amacıyla yaklaştılar. İstediğim zaman para verir, istediğim şeyi hemen alırlardı. Fevkalade insanlardı. Ablamın birini geçen sene kaybettik. İkisi de bekardı.
Aydın'da oturuyordunuz değil mi?
Hayır, İstanbul'da. Ben İstanbul'da Kadirga İlkokulu'nda okudum. Ablam da orada öğretmendi. Annem otoriter bir insandı. Annemin otoritesinden ablamlara sığınırdım. Hatırlıyorum, sokakta eski İstanbul sokakları mesela oyun oynarız. Ben eve dönmek istemem, eve girmek istemem. Annem çağırır, gel buraya bak döverim seni der. Fakat bu sefer de daha çok dövülme korkusundan girmem ki ablamlar gelsin. Ben ondan sonra gireyim dayaktan kurtulayım. Gerçekten de hemen böyle önüme geçerler. Annem beni dövmeye kalkışır, onlara engel olurlar. Böyle bir ortamda büyüdüm ama bunun yanında da o oturduğumuz semt Kumkapı Nişancı denilen bir bölümdü. Okulum yakındı, ablamın çalıştığı yere. Git derlerdi, Çarşıkapı Gedikpaşa yokuşunu çıkardım. Giderdim oradan bir şey alır gelirdim. Yani bir şey yap dediler mi yapmam da demiyormuşum demek ki. Ev iki katlıydı, kömürü bodrumdan alır yukarı taşırdık. Annem öyle işlere de sokardı.
Anlıyorum.
Ama ne yemek yaptım ne de başka bir şey. İlkokulu bitirdikten sonra Gedikpaşa Ortaokulu'nda okudum. Başarılı bir öğrenciydim. Ardından Fındıklı'daki Atatürk Kız Lisesi'ne gittim. İyi bir okuldu. Bayağı kaliteli öğretmenleri vardı. Amerikalı hocaları vardı. Amerikan tedrisatı uyguluyordu. Eğitim dili İngilizceydi. Cumartesi okul yoktu.
Konuşmamızı sessizce dinleyen Gültekin Bey, deniz kıyısı olan bir lise. Şimdi Güzel Sanatlar Fakültesi diye bir ekleme yaptı.
O günün parasıyla harçlığımı verirlerdi. 2,5 lira harçlığım olurdu ve o 2,5 lirayı da harcardım.
Günlük mü verirlerdi?
Günlük verirlerdi. Beni hiç zorlamadılar, parasız bırakmadılar. Halbuki ailenin durumu babamın ölümüyle çok zorlaşmış. Onlar çok sıkıntılı günler geçirmişler ama hiçbir zaman bu sıkıntıyı bana aktarmadılar. Ablalarımın çalışıyor olmaları, ailenin sorumluluğunu almaları bana yaradı. Ondan sonra da Gültekin Bey'le tanıştık.
Nasıl tanıştınız?
Valla biz kardeş çocuklarıyız aslında. Yani dede, o sakallı dede, ikimizin de dedesi oluyor. Benim de, Tekin'in de babasının babası. Amca çocuğuyuz yani.
Sonradan bu iki erkek kardeşin dedenin farklı eşlerinden olduğunu öğrendim. Dedenin ilk eşi öldükten sonra evlendiği ikinci eşinden olan erkek kardeşler söz konusu.
Dede İstanbul'da yaşardı. Bizde de 8 yıl falan kalmış. Babam ben 3 yaşındayken ölmüş. Ben 8 yaşındayken de dedem öldü. Yani babamdan sonra. Amcamlar Aydın'da yaşıyorlardı, biz İstanbul'da. 16 yaşıma kadar Tekin'i hiç görmemiştim. Onunla ilgili fazla bilgim de yoktu. Amcam arada gelir uğrardı. Hani ailede böyle çok bir yakınlık, sıkı ilişki yoktu. Birbiriyle uzak bir aile yapımız vardı.
Babanız ne iş yapıyordu?
Babamın dükkanı vardı.
Serbest çalışıyordu yani.
Dükkanı işletiyordu, serbest çalışıyordu. Ölümüyle de tabii dükkan işi yok olunca çok ortada kalındı.
Anlıyorum.
Çok yalnız kalındı. Bayağı bir sıkıntılı dönemlerimiz oldu İstanbul'da. İşte ablamlar o dönemi kapattılar. Sonra lise 2'den 3'e geçtiğim seneydi. Halam Ankara'dan İstanbul'a geldi. Bizi ziyaret etti. Allah rahmet eylesin. Tülay sınıfı geçmiş dedi. Onu bir ay Ankara'ya götüreyim. Biraz değişiklik olsun. Annem de pek öyle bir yere yollamaz. Adeti değil ama halama peki dedi. Yolladı beni Ankara'ya. Ama halam gittikten sonra ben trene bindim. 17 Haziran'dı. Değil mi Gültekin Bey?
Gültekin Bey'in kulağı ağır işittiği için soruyu kavrayamadı. Ben yılı öğrenmek istedim. Hangi yıl?
1957.
2'den 3'e geçmiş.
Ankara'da halamlar karşıladılar. Halamın oğlu Yılmaz abi vardı. Mefart abla falan. Çok sevdiğimiz fevkalade iyi insanlar. Bir iki gün sonra halam hadi dedi. Gültekin'in yazıhanesine bir uğrayalım. O sırada da Tekin avukatlık yapıyor. Hem de Körler Okulu'nda öğretmen. Aa tabii Gültekin abi tanıyayım ben de dedim. Ablam da Gültekin'i az çok biliyor. Saate bakması falan enteresan gelmiş, ailede konuşuldu. Görmediği halde saati tanıyor, bilmem ne yapıyor diye konuşuluyor. Böyle insanlara ilgi duyuyorlar ya, öyle konuşmalar. Dolayısıyla tabii dedim, ben de tanıyayım.
Önceden bu kadar tanıyordunuz demek ki.
Evet, halam önce telefonla aradı, yerindeymiş, gittik. Tabii böyle beyaz saçlı değil, siyah saçlı o zaman, yakışıklı delikanlı.
Konuşmaları yüzünde büyük bir gülümsemeyle izleyen Gültekin Bey de söze karıştı.
Şakalı.
Gültekin Bey ile eşim Yıldız da tanışmıştı. Bir gün onların evliliğinden konuşuyorduk. Gültekin Bey yakışıklı bir erkek. Tülay Hanım'ı nasıl etkilediğini anlayabiliyorum demişti. Yıldız'la konuşmamı Tülay Hanım'a söyledim. Yıldız, Gültekin Bey yakışıklı bir erkek diyormuş.
Öyle mi?
Gültekin Bey gülüyor.
Tekin bizi çok güzel karşıladı. Bir yakınımız sonuçta. Akrabalığın verdiği bir sıcaklık var. Ne kadar görüşmesen de tanışmasan da bir yakınlık oluyor. Konuşurken bir yere yemeğe götüreyim sizi dedi. Ben kendiliğinden koluna girdim hemen. Yani yardımcı olmak amacıydı. Birlikte o gün başladık yürümeye.
Evet.
İlk yürüyüşümüz o gün oldu.
Ya o günün tarihi neydi?
20 Haziran 1957 idi. Ankara'ya varışımdan 2-3 gün sonra gittik yazıhaneye.
Evet, 20 Haziran 1957. Saati hatırlıyor musunuz?
Öğlen vaktiydi değil mi? Ben konuşuyorum ama sen de konuşsana.
Evet, öğle vakti.
20 Haziran 1957. Hangi gündü acaba? Çarşamba mı, perşembe mi?
Bilmem ki. Hani takvimler vardır. Oradan bulunur.
Evet, takvime baktım. 20 Haziran 1957. Perşembe gününe denk geliyor. Hangi semtteydi yazıhane?
Anafartalar Caddesi'ndeydi. Işıklar Sokak, Ganioğlu İşhanı. Kat 2, çok iyi biliyorum.
O zamanlar Anafartalar önemli bir iş merkeziydi.
Evet, öyleydi. Adliye falan oradaydı hep.
Ve çıktınız, yürüyerek yemeğe gittiniz.
Bizi yemeğe lokantaya götürdü. Buyurun ne istersiniz dedi. Biz yemeklerimizi seçtik. Yemekten sonra halama geldin sen. Birlikte halamın evine gittik. Yani o gün akşama kadar hep beraber olduk.
Ha, o da halanın evine geldi, öyle mi?
Evet, o sırada benim kafamda bir şey cereyan etmiş değil. Sadece çok hoş, güzel konuşan bir insan. O günden sonra baktım, ben kaldığım sürece halam artık sık sık geliyor.
Akıllı adam. Evet.
Ondan sonra bana seni Ankara'da gezdireyim dedi. Aldı, gezmelere götürdü, lokantalara götürdü. Sonra bir gün biz de halamları eve yemeğe çağıralım dedi. Ah ne kadar. Beni de ta ne zamandan sokmuşsun yani yemeklerin içine.
Gültekin Bey kahkahalarla gülüyor.
Vallahi çok yaman. Şimdi düşündükçe onun evine gittik, yemek hazırladık. Onun eli çok yatkındı. Tabii kendi bekar hayatı yaşadığı için. Halamlar geldi, beraber yemek yedik, oturduk. Bu arada tabii çok güzel akordiyon çalıyordu. Besteleri falan vardı, çalardı. Çalarken bana dedi ki, bak bu besteyi senin için yaptım.
Vay, öyle mi? Gültekin Bey kahkahalarla gülüyor yine. Evet, 17 yaşında bir genç kız ve bestekarı çalıyor aynı zamanda orada. Müthiş bir yaşantı. O besteyi hatırlıyor musunuz?
Tabii çok güzel bir besteydi. Akordiyon olsa gene çalar o. Ben bir ay kaldım Ankara'da. Sonra arkasından şiirler çıktı ortaya. Benim de duygularım o sırada yoğunlaştı. Dedi ki bir gün bana, seni Aydın'a götürelim. Şimdi halana geldim, bir de amcana gitmen doğru olmaz mı?
Aha.
Annem nerede? Eksik olmayın, burayı yolladınız. Amcasını da götürelim demiş. Telefon mu ettim, mektup muydu?
O zaman iletişim çok zor. Her yerde telefon yok.
Tülay Hanım bu tür ayrıntılara giremeyecek kadar heyecanlıydı. Devam etti.
Ondan sonra beni Aydın'a da götürdü. Aydın'da amcamı, mesela annesini ilk defa gördüm.
Trenle mi gittiniz Aydın'a?
İzmir'e gittik trenle. İzmir'de abisi vardı onun evine. İzmir'den Aydın'a otobüsle geçtik. Bütün aileyi gördüm. Aslında çok normal bir şey. Benim için de amcamın evine gidiyorum. Amcamın oğlunun evine gidiyorum. Annemler de çok rahat. Müsaade ediyorlar ama düşünmüyorlar ki karşısındakinin niyeti nedir. Uzaktan ne bilsin insancıklar.
Gülüşmelerin ardından Tülay Hanım devam ediyor.
Aydın'da kaldık. Normal bir ziyaret yaptık. Ondan sonra ben İstanbul'a döndüm. O da benimle geldi.
Yüzünde bir gülümsemeyle durakladı. Gültekin Bey'e baktı ve devam etti.
İzmir'den İstanbul'a vapurla gittik.
Vapurla?
Evet, İstanbul'da annemle ve ablamlarla tanıştı.
İzmir'den İstanbul'a geçiş tarihinizi hatırlıyor musunuz?
Onu bilemem.
Temmuz içindedir o.
Temmuz içinde. Evet, anladım.
İstanbul'da ablamlarla annemle çok yakın oldu diyalo. Özellikle büyük ablamla çok yakın ilişkileri oldu. Çok sevecendir ablam. Tekin'i çok sevdi. O en büyük akıllılığı ablamlarla iyi ilişkiler sağlayarak yaptı tabii.
Akıllı adam.
Kaleyi içeriden fethettim.
Kaleyi içeriden fethetti. Bu arada bana da İngilizce dersleri vermeye başladı. Ben İngilizce'de yetişeceğim. Okulun en iyi öğrencisi olacağım. Yani bütün şey boyunca.
Yani yaz tatili boyunca.
Evet, yaz tatili boyunca İngilizce'de yetiştirdi beni. O işi de bir yandan ayarlıyor. Bir de otoriter hocaydı ha. Sonra tabii İstanbul'dan döndü. Çok üzünlü bir dönüş oldu. Aklı burada kalarak. Sonra bana sürekli mektup yolladı.
Ne sıklıkta?
Haftada bir, 10 günde bir.
Neler yazıyordu?
Evleneceğiz, evleneceğiz, evleneceğiz.
Bak sen.
Ben daha lise son sınıftayım, okuyorum. Ama nasıl bir düşme peşimi anlatamam. Mesela bir mektup geliyor, sana bir paket yolluyorum diyor. Bir arkadaşı Kamil vardı. Paketi onunla göndereceğini söylüyor. Paketi tren garında, ondan alırsanız iyi olur diyor. Gara gidiyoruz, trenden paket almaya, kendisi çıkıyor.
Vay, müthiş. Gültekin Bey de gülüşüyle bize katılıyor.
O zaman yolladığı mektuplar da çok duyarlı mektuplar. 17 Nisan benim yaş günümdür. Yaş günümde arkadaşlarımı çağıracağız. Yaş gününe ben de geleceğim dedi. O zaman da teyp çok yeni bir şey. İngiltere'den getirmiş teypi. Nasıl o teyple birlikte, o koca teyple Ankara'dan geldi. Yaş günümde arkadaşlarımla buluştu.
Böyle bavul gibi olanları vardı.
Grundikler.
Evet biliyorum, bavul gibi.
Çok güzel bir yaş günüydü. Bak, hiç unutmadığım yaş günlerimden birisidir. Bütün arkadaşlarım şarkılar söylediler o teype. O gün anlamlı bir gün olarak kutlanmıştı.
Kaç yaşına giriyordunuz?
17 bitiyordu.
Ay çok tatlı. 17 bitiyordu, 18'e giriyordunuz. Tabii hatırlanacak bir yaş.
O sırada artık iş resmiyete döküldü. Kayınpederim mektup yazdı oradan. Şöyledir böyledir diye. Daha önceden tabii bizlerin arasında ailede bir konuşmalar geçti. Ablam aileyi, herkesi ikna etti. Anneme etki yaptı falan. Annem de tabii çok haklı. Lise bitiren, daha 17 yaşında bir kız. Ayrıca üniversite okuyacak kapasitede.
İki kızı okumuş, meslek sahibi bir de değil mi?
Yani bir de hakikaten başarılı öğrenciydim. Fen koluna ayrıldım lise 3'te. Mesela o zaman sesimi almıştı Tekin, Ankara'dayken teybe. İşte buraya geldin, ne yapmaya geldin, ne okuyacaksın diye soruyor. Kimya mühendisi olmak istiyorum diyorum. Onları da biliyor yani. Ondan sonra dendi ki tamam olsun ama üniversiteyi bitireyim, bekle. Ondan sonra evleniriz. O beklemem dedi. Tabii beklemenin riskli olduğunu düşündüğü için. Çok üzerime düştü. Bir şeye dikkat etmişsinizdir. Gültekin Bey bir şeye karar verdiyse o olur.
Evet, böylece öğrenmiş olduk. Gültekin Bey yüzünde büyük bir gülümsemeyle bizi dinliyor.
Artık herkes tamam dedi ve 13 Temmuz'da nişanlandı. Yüzükler takıldı. O sırada benim okulda bitmişti. Sınavlarım bitmişti.
13 Temmuz 1958.
Ama annesine, kayınvalideye dedim ki o muhakkak okuyacak. Yani üniversite tahsili yapacak.
Söz verdi Tekin.
Söz verdim.
Ondan sonra hemen 16 Ağustos'ta da evlendik arkasından.
16 Ağustos 1958'de.
İstanbul'dan Aydın'a gittik. Aydın'da düğünümüz oldu. Bu tabii kitapta da yazıyor. Benim için çok hoş bir sürpriz de benim için yaptığı besteyi orkestraya öğretmesiydi.
Gültekin Bey kitabında o günü şöyle anlatıyor. Tülay liseyi bitirir bitirmez nişanlandık. 13-7-1958. Nikah ve düğünümüz Aydın'da, askeri mahfilin yıllarca önce arkadaşlarımla haftada iki kez dans müziği çaldığımız bahçesinde yapıldı. Nikahımızı çocukluk arkadaşlarımdan Aydın Belediye Başkanı İsmet Sezgin kıydı. Necmi abi bu sefer de tanığım olarak yanımda yer almıştı. Bilirsiniz, hemen hemen her düğünde damatla gelinin dansa kalkması için ilk çalınan parça La Comparsita'dır. Düğün gününden önce nişanlıma hiç sezdirmeden düğünde La Comparsita yerine çalınmak üzere bir bolero besteleyerek notasını düğünümüzde çalacak olan müzik grubuna vermiştim. Nikahımız kıyıldıktan sonra müzik grubunun şefi mikrofonu eline alıp ilk dans için çalınacak parçanın damat tarafından bestelenmiş bir bolero olduğunu duyurdu. Bolero çalınmaya başladı. Dansa kalktık. Karım bu sürprizden son derece duygulanmıştı. Ona ne güzel bir armağan olmuştu bu bolero.
Bu benim için gerçekten etkileyici bir şeydi. Ondan sonra düğünümüz oldu. Arkasından Bursa'ya gittik. Çelik Palas'ta bir balayı, sonra da biraz ailelere gidilip gelmek derken Ankara'ya döndük. Ankara'ya döner dönmez ben yemek pişirmeye de başladım. Her işte üstlendim. Demek ki insanın içinden geliyor bazı şeyler. Amerikalı misafirlerimiz gelirdi. Onlara kurabiye vesaire yapardım. Zaten Gültekin'in eve ilk aldığı şey de fırın olmuştu. O zaman kimsede fırın yok. Bizim evde fırın vardı, hava gazı fırını.
Tuzaklar.
Tuzaklarmış ha. Vallahi bunlar şimdi aklıma geldi. Sorarsanız başka şeyler de gelir belki.
Annenize verdiğiniz sözlü de tuttu değil mi sonra?
Tuttu. Ankara'ya gidince hukuk fakültesine yazıldım ben. Hemen. Ekim'de de okula başladım. Kendisi de bu arada doktora yapmaya girdi.
Doktora hazırlık sınıfı vardı. O zaman lisans üstü yoktu. Siyasal bilgilerde doktora hazırlık sınıfı açılınca oraya yazıldım.
O oraya devam ediyor. Ben üniversiteye gidiyorum derken imtihanlara yakın hamile kalmış. Bulantılar vesaire ve ben böyle elimde torbalarla falan sınava gittim. Birden ikiye o şekilde geçtim. Aralık'ta yankı doğdu. Arkasından ihtilal oldu ve ben okulu bıraktım. Sonra devam edeceğim diye ama Tekin bu arada İzmir'e tayinini istedi.
Öyle mi? Sonra?
O kısmını kendi anlatsın. İzmir Akşam Ticaret Lisesi'ne öğretmen olarak. Ben de çocuğumla ilgileniyorum. Annem de ilk önce çok üzüldü, çok fena oldu. Bitti okul. İşte gördün mü bak okulun da bitti dedi. Yani bayağı bir stres yaşandı. Ben de o stresle zaten çok bulantılı bir hamilelik geçirdim. Stresin çok etkisi oluyor.
Oluyor değil mi?
Tabii. Böyle bir hazır olmama durumu oluyor. İzmir'e gelince artık okula lüzum yok dedim. Güzel güzel çocuğumuzu büyütüyoruz. Çocuk 2 yaşına geldi. Peki hadi bakalım kendine okul seç. Ben annene söz verdim. Sen okuyacaksın dedi.
Size baskı yaptı demek ki.
İzmir'de de okullar sınırlı. O zamanlar İktisadi Ticari İlimler Akademisi vardı. Sınav için kaydımı yaptırmış. Hepsini ayarlamış kocam. Ben sınavına girdim. İyi ki soruları yapmazlık etmedim. Kazandım okulu. Üniversiteye başladım. 20 yaşındaydım herhalde o sırada. Yani çok da gecikmiş bir üniversite eğitimi değil.
Hayır, çok normal bir yaştasınız.
Normal, 20-20 buçuk falan. Yankı Cuman okuluna verdik. 2,5 yaşında vardı yoktu. Ondan sonra ben de 4 yıl çok güzel öğrencilik yaptım. Yani o bakımdan eşim hiçbir kıskançlık yapmadı. Beni çok rahat bıraktı. Erkek arkadaşım da oldu, kız arkadaşım da. Üniversite hayatımı çok güzel yaşadım.
Normal bir üniversite öğrencisi gibi.
Normal üniversite öğrencisi gibi. Arada tabii telaşlarımız oluyordu. Çocuk hastalanıyordu. Hayda eve kapanıyorduk. Daha sonra tekrardan yakalıyordum. Çok koşturmalı bir üniversite hayatım oldu.
Doğal. Evde küçük bir çocuk var.
O çocuğu ver yuvaya, kendin git okula, yemeğini ayarla. Hayatımızdaki düzeni de daima korudum ama. Kendisi de bunu söyleyecektir muhakkak. Her şeyi tam yaparak. Misafir ağırlayarak, hepsini yaparak. 4 yılda da çok güzel bir dereceyle bitirdim üniversiteyi. Böylece anneme olan sözümüzü de tutmuş olduk.
Anneniz siz İzmir'de üniversiteye kaydolup bitirince memnun oldu mu?
Çok mutlu oldu. Benim imtihan zamanlarımda bir ay gelir burada kalırdı. Hem torunuyla beraber olurdu. Çok seviyordu zaten. Sömestr tatilinde gelmeye çalışırdı ve Tekin'i de çok severdi. Güzel günler oldu yani. Sonra öğretmenlik yapayım istedim. O sırada Cihat Bilgehan'ın dönemiydi Ankara'da. Gittik, hatta ona çıktık. İktisat mezunlarını öğretmen yapmıyoruz dediler. O zaman bari bir çocuğumuz daha olsun dedik. İkinci çocuğumuzu Çağrı'yı bilinçli olarak doğurdum. İşte Çağrı 1,5 yaşındayken de öğretmenliğe başladım.
Sonra o bakan değişti.
Bakan değişti, kanun ve kurallar değişti. Ondan sonra 26 yılda öğretmenlik yaptım.
26 yıl.
26 yıl 5 ay ve çok severek yaptım. Çok mutlu oldum. Çok güzel öğrenciler yetiştirdik. Ben de gittikçe olgunlaştım. Tabii çok şey kazandım. Ayrıca benim bu evlilikten de birçok kazanımım oldu.
Ne gibi?
Bir kere çok dürüst, güvenilir bir insan eşim. Bu insan için büyük bir kaynak. En önemli şeylerden biri. Beni sevenler de her zaman için iyi ki bu evlilik olmuş dediler.
Çok iyi anlıyorum. Annenizi ne zaman kaybettiniz?
Annemi 79 yılında kaybettim.
Yankı epeyce büyümüştü.
Yankı üniversitedeydi.
Çağrı da büyümüştü.
Yankı'nın üzerinde anneannesinin çok etkisi olmuştu.
Onu diyecektim. Yankı ile ilişkisi?
Çok güzel ilişkisi oldu. Yangın her yaş gününe gelirdi. Geldiği zaman bir buçuk ay kalırdı. Biz yazları giderdik. Torunlar anneanneleriyle, burada zaten kayınvalidemle, kayınpederimle, yani büyüklerle birlikte büyüdüler.
Ne kadar güzel.
Aydın yakın tabii. İzmir'den kolay gidiyorduk.
Ankara'dan bile giderdik. Aile ilişkilerine çok dikkat ederdik. Kayınvalidemin ölümünden sonra kayınpederimle görümcem karşımızda oturdular. Onlarla da çok yakın ilişkimiz oldu. Kayınpederim çok fevkalade bir insandı. Yani amcam olmasının dışında bana baba oldu. Bu benim için çok güzel bir şeydi.
Biraz açar mısınız?
Yani o kadar hassas, kibar, zarif bir insandı ki. İnsanı kırmaktan kaçınan, sesini yükseltmeyen, duyarlı. Bir seyahate giderdik Doğan Bey. Döndüğümüz zaman buzdolabımıza, ki 80 küsur yaşındaydı o zaman, 90'a yakın, peynirimizi, sebzemizi, etimizi alıp koymuş olurdu. Senin isteklerini gözünün içine bakar anlardı. Kendisi de yeniliğe meraklıydı. Mesela o sırada kristal avizeler modaydı. Bizim evlere de aldık. Ben de bundan istiyorum dedi.
Gerçekten.
Ve onun yatak odasına kristal avize alındı. Mesela giyimine, görünümüne çok meraklı bir insandı. Hiçbir gün pijamayla evin içinde dolaşmazdı.
94 yaşında rahmetli oldu. Son dakikaya kadar hiçbir anormal davranışı olmadı. Yaşlılığını hissetmezdik.
Yani o büyü gibi bir şey. Yaş bambaşka bir şey. Ben artık onu anladım. Bakıyorum, ben şimdi 66 yaşında oldum. 50 yaşındaki benden daha duyarsız, isteksiz. Bunlar çok önemli. Tabii çeşitli yaşlar var. Hissettiğin yaş, duygusal yaşın, suyun buyun.
Mutlu bir aile. İnsan insana bir yaşam. Genç kız, değerler bilinci olan, sonuna kadar güvenebileceği bir erkekle evlendiğinin farkında. İki yavru, her türlü sıkıntılı günler yaşanmış. Ama hepsi anlamlı günler. Şimdi Gültekin Bey'in meslek yaşamına dönelim.